Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Gül Sohbetleri programımızda Hafsa Annemiz Gülistan'ı 11. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Hafsa annemizi sizlerle paylaşırken diğer bütün annelerimizinle beraber ortak yaşadığı meşhur İla hadisesini, Resulullah Aleyhisselam'ın onlardan bir ay ayrı kalma hadisesini paylaşmıştık. Olayın ayrıntılarını anlatmıştık. Gelen vahyi paylaşıyorduk. Ayeti kerimelerin bir kısmını sizlerle paylaştık. Ayetleri Kur'an-ı Kerim'den okuduk. Kalan ayetleri de okuyarak inşallah mesajı hep beraber anlamaya çalışalım diyelim. Ve tekrar besmele çekerek efendim Ahzab suresinin geldiğimiz ayete bakıyorum. 32. ayete gelmişiz. Ondan inşallah devam edelim efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'en nebi. Geçen hafta böyle bir ibare daha önceki ayette geçmişti. Ey nebi hanımları. Ey nebi hanımları. Lestunne ke hadim minen nisa. Tam okuyayım. Ya nisa'en nebi. Lestunne ke hadim minen nisa'i. Ey nebi hanımları, siz kadınlardan herhangi bir kadın gibi sıradan kadınlar değilsiniz. Ayet-i kerime okuyorum kıymetli dinleyenlerim. İnanın bu hadis-i şerif olsaydı birçok kişi ya oğlum öyle şey bu hadis ne kadar sahih diye ileri geri konuşurlardı. Buyurun. Ahzab suresinin 32. ayet-i kerimesi. Ya nisa'en nebiyyi. Ey nebi hanımları. Lestunneke hedim minen nisa'i. Siz kadınlardan herhangi bir kadın gibi sıradan birer kadın değilsiniz. Kim diyor? Allah. İzahını okuyacağım. Notlarımı aldım gene çok. İnittekaytunne felâ te'adâ'ne. İnittekaytunne. Eğer ittika ediyor, yani Allah'a karşı gelmekten, her türlü kötülükten kaçınıyor, sakınıyorsanız. İnittekaytunne felâ te'adâ'ne. Bir şey daha var. Nedir? Yabancı erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir edayla, yani cilde yapar gibi konuşmayın. Vakur ve ciddiyetle konuşun. فَلَا تَقْبَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Sonra kalbinde bir hastalık olan kişi, ayeti biraz daha üstten alayım, şuradan alayım. Yabancı erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir edayla, cilveyle konuşmayın. Vakur ve ciddiyetle konuşun. Sonra kalbinde hastalık, kötü niyet olan bir kimse kötü umuda kapılmasın. Öyleyse her zaman güzel söz söyleyerek sizden beklendiği şekilde konuşun. Şimdi çokça tefsirden epey bir derledim. Yani biraz emek verdim, çalıştım. Sadece radyo sohbeti için değil, Allah şahit. Çok önemsediğim bir alan bu İslam tarihi siyer. Mümkün olduğunca ayrıntıyı öğrenmek istiyor, paylaşmak da istiyorum da. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu ikinci defa ey Nebi hanımları diye, daha önce geçen hafta orayı görmüştük. Ey Nebi hanımları diye yine özel hitabede bulunuyor. Cenab-ı Hak kuluna özel hitabede bulunuyor. Bu kutlu ve sıcak ifadenin ardından yine ve çok daha dikkat çekici bir ifade geliyor. Siz başka kadınlar gibi değilsiniz. Subhanallah. Subhanallah. Siz başka kadınlar gibi değilsiniz. Siz farklısınız. Siz özelsiniz. Siz sıradan bir kadın değilsiniz ifadeleri sevgili annelerimiz için onurun çok üstünde bir onurdur. Ama bu onurun yanında onur gibi büyük bir de uyarı var. Yine aynı onurlu ifadelerin içinde gizli bir uyarı. Sıradan bir kadın değilsiniz siz derken aynı zamanda sıradanlaşmayın uyarısı. Sıradan bir kadın değilsiniz derken aynı zamanda sıradanlaşmayın uyarısı. Allahu Ekber. Hem onur etmek, hem müjde vermek ve hem de uyarmak. Aynı mesajın içinde birlikte veriliyor. İşte ilahi mesaj bu. İlahi mesaj işte böyle olur. Bu büyük müjdelerin yanında müminlerin anneleri için başka kadınlarda bulunmayan özellikleri açıklayıp insanlarla ilişkilerinde uymaları gereken görevleri, tavrı ortaya koyuyor. Bu da çok önemli. Ortaya koyuyor. Allah'a ibadet hususundaki yükümlülükleri, ev içindeki görevleri belirtiliyor. Yüce Allah'ın bu saygın evi özel olarak gözettiğini, onu kuşatıp bütün pisliklerden, koruduğunu özellikle vurgulayarak devam ediyor. Yüce Allah Celle Celaluhu önce bulundukları yerin büyüklüğünü, konumlarının yüceliğini, bütün kadınlardan üstün oluşlarını, bu konumları ile bütün dünya kadınlarından farklı oluşlarını vurguyla beraber hatırlatıyor. Ama bu seçkin yerin hakkını vermelerini, bütün gereklerini, ne yapmaları gerekiyorsa bütün gereklerini eksiksiz yerine getirerek bu seçkin yerde bulunmalarını şart koşuyor. Tabii ki Hafsa annemiz dayanamıyor. Burada da Subhanallah diyor, tekbir getiriyor ve yani dedik ya önceki derslerde farklı ufuklar açıldı zihinlerinde diye. Diğer ayeti kerimeye gelelim. Ahzab'ın 34. ayeti. Evet 33, daha 33'teyiz. Onu da yine okuyalım Kur'an-ı Kerim'imizden. Meal vermeye çalışalım başarabildiğimiz kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve karne Fî buyûtikunne. Biraz parça parça mana vereyim yine. Vakarna fî buyûtikunne. Vakar kelimesini biz kullanıyoruz. Vakar, vakur, vakurlu diye kullanıyoruz. Hem evlerinizde vakarınızla oturun. Hani albaşlı olun. Evlerinizde vakarla oturun. Vela teberrecne teberrucel cahiliyetül ula. Dışarı çıkma durumunda daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi cahiliye kadınları gibi teberruc etmeyin. Açılıp saçılmayın. Ve akimne salah. Namazı dosdoğru kılın. Ve atine zeka. Zekatı yerli yerince verin. Ve ati'ne Allah'a ve Resul'e. Allah'a ve Resulüne itaat edin. İnnemâ yuridullâhu li yuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirukum tathira. Bunu parçalayamadım. Çünkü bütün mana vermek gerekiyor. Ey ehli beyt, ey Resulünün ev halkı, Allah sizden ancak her türlü pisliği, kiri gidermek, sizi her türlü pislikten uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Bu kısa mealdi verdiğimiz. Tefsirlerimizden istifadeyle yine bazı hassas noktaları paylaşmaya çalışayım. Evlerinizde vakarla oturun. Ne hassas bir anlatım değil mi? Ne gizli bir tavır var burada. Vakarna kelimesi ağırlaşmak, oturmak anlamlarına geliyor. Düzgün karakterlere vakarlı insan deriz ya. Vakarlı insan. Fakat buradaki evlerde oturmak ifadesi sürekli evlerde oturacakları ve hiçbir zaman dışarı çıkmayacakları anlamına gelmiyor. Bu özellikle vakarlı hanımlar için hayatlarında asıl olanın evleri olduğuna ilişkin latif bir işarettir. Evet, ev, ev, ev. Yani evde stres bastı, evde şöyle oldu, bunlar olmayacak. Evde ne varsa olacak. Biz evde olması gerekeni kaybettik. Onların yeri evleridir. Dışarıda ise ihtiyaç duydukları kadar kalır, sonra da asıl yerlerine giderler. Hep öyle yapmıyor muyuz? İşimize gidiyoruz, işimizi yapıyoruz, evimize geri dönüyoruz. Bu sadece kadınlara değil, hepimiz için geçerli bir şey. Ama burada ayet-i kerimede efendim Resulullah Aleyhisselam'a karşı bir davranış biçimi, bir örnek veriliyor. Hanımlar üzerinden o yüzden gidiyor. Ayet-i kerimeye bütün müfessirler evlerinizde vakarla oturun manasını vermişler. Ayrıca evlerinizde olun manasına da özellikle dikkat çekmişlerdir. Evinizde olun. Ne demek peki bu ev? Biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim, ev bütün herkes için olduğu gibi özellikle de kadının en büyük sığınağıdır. Orada Yüce Allah'ın dilediği şekliyle asıl kişiliğini bulur. Nerede? Evde. Bu sayede her türlü çirkinleşmeden, her türlü akla gelecek gelmeyecek, her türlü çirkinleşmeden, sapmadan, lekelenmeden Yüce Allah'ın fıtratına uygun olarak hazırladığı görevinin dışındaki alanlarda boşuna çırpınıp yorulmadan tertemiz bir hayat sürdürür. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Efendim, bilindiği gibi İslam aile için gerekli olan atmosferi hazırlamak, orada doğan yavruların güvenli bir ortamda gelişmelerini sağlamak için evin geçimini erkeğe yüklemiş, farz kılmıştır. Erkeğin görevidir. Kadının böyle bir görevi yoktur. Böyle bir sorumluluğu yoktur. Annenin ise çocuğa gönül huzuru içinde vakit ayırabilmesi, gerekli emeği sarf edebilmesi, annenin yuvaya gerekli olan sevgi, şefkat ve huzurlu bir düzen verebilmesi için ailenin maddi geçimini İslam erkeğe farz kılmıştır. Çünkü iş ve kazanç peşinde koşmak zorunda kalan kadın, bunun sonucu bitkin düşen, hareketleri iş saatleriyle sınırlı bulunan, bütün gücünü ve enerjisini işi için harcamak zorunda kalan bir annenin eve gerekli olan ilgiyi, ev kadının has kokuyu, havayı vermesi mümkün değildir. Ev içindeki küçüklerin hakkı olan bakım ve gözetimini gereği gibi yapması çok zor, hatta imkansızdır. Çünkü gerçek bir evi ancak kadın oluşturabilir. Bir yerde kadın olursa ev kokusu yayılabilir. Evin o huzur veren sıcaklığını ancak ve ancak bir hanım sağlayabilir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir kadının çalışmak için evin dışına çıkması o ev için bir felakettir. Sanıldığı gibi kazanç değil. Ancak hep vurguluyoruz, bir daha vurgulayayım. Zorunlu durumlarda bu gerekebilir. Ama böyle bir şeye gerek duymadan geçimlerini sağlamak mümkünken, İnsanların kendi istekleriyle böyle bir yola koyulmaları çok düşündürücü bir durumdur. Bakıyoruz bir de Resulullah dönemine. Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde kadınlar da bir engelleme söz konusu olmaksızın mescide gelip namaz kılmak için ellerinden dışarı çıkarlardı. Sohbetlere giderlerdi. Bazı faaliyetler yaparlardı ama iffetli bir şekilde sadece ne için çıktılarsa onu yapar, ondan sonra geriye dönerlerdi. Ayet-i Kerime'de ilk cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçılması gibi açılıp saçılmayın, teberruç etmeyin diyor. Bu yasaklama. Evlerinde oturmalarına ilişkin emirden sonra dışarı çıkmak zorunda kaldıkları durumlar içindir. Cahiliye döneminde kadınlar açılıp saçılırlardı. Ne var ki? Cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçılmasına ilişkin olarak bütün anlatılanlar günümüzün çağdaş cahiliyesindeki açılıp saçılmalarla karşılaştırıldığında çok basit kalıyor veya daha iffetli gibi duruyor. Ben tefsirin birinden şöyle bir alıntı yaptım. Tefsirde söyleyeyim, İbni Kesir'in meşhur tefsirinden alıntıyı yaptım. Şuraya notumu aldım. Onu size efendim okumak istiyorum. Diyor ki, bir kadın kendi başına evinden çıkar, erkekler arasında dolaşırdı. İşte cahiliye döneminin açık sapıklığı buydu. Bu kadar. Başka bir rivayet okuyorum. Açılıp saçılmadan maksat şudur ki, evlerinden yalnız çıkan kadınlar başlarına örtülerini alırlardı. Ama uçlarını bağlamazlardı. Böylece gerdanlıkları, küpeleri ve bazen de boyunları görünecek bir şekilde açıkta kalırdı. İşte ayette söz konusu edilen açılıp saçılma budur. Buyurun. Bir de bugüne bakın şimdi. Bir başka notumu okuyorum. Bayağı bir aldım çünkü notlarımı. Cahiliye döneminde kadın giydiği elbisenin üzerine herhangi bir örtü almaksızın, yani normal elbise, ev elbisesi, dışarı çıkar ve erkekler arasında dolaşırdı. Bazen boyun, saçların uçları ve kulağındaki küpeler açıkta kalırdı. Bazen. Yüce Allah mümin kadınlara bedenlerini örtmelerini ve dikkat çekici davranışlardan kaçınmalarını emretti. Bu açık emir üzerine herhangi bir ihtiyaç için dışarı çıkan bütün kadınlar genişçe dış örtülerini almadan dışarı çıkmaz oldular. Evet. Tabii bu kadar. Daha bir sürü aldım ama az okuyayım. Yani Cahiliye sadece zaman içinde belli bir dönem değil, cahiliye belli bir hayat düşüncesi olan belli bir toplumsal durum. Bu düşünce ve bu durum herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde ortaya çıkabilir. Bir yerde bunların ortaya çıkması, orada böyle bir cahilinin varlığının delilidir. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hanımlarını bu yöntemlerle eğitiyor ve yöneltiyor. Ardından kalplerini Yüce Allah'a bağlıyor. Bakışlarını aydınlık ufka yükseltiyor. Onlar yollarını aydınlatan nuru, bu aydınlık ufkun merdivenlerini tırmanmak için gerekli olan yardımı buradan alıyorlar. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Evet, bildiğiniz gibi İslam birçok ibadet şekillerinden, davranış ve ahlak kurallarından, yasa ve düzenlemelerden oluşan bir bütündür. Ama bütün bunları inanç çerçevesi içinde birleştirir. Bütün bunların her birinin inanç sisteminin gerçekleşmesinde üstlendiği bir rolü var. Hepsi de aynı amaca yönelik olarak bir ahenk oluştururlar. İşte bu bütünlük ve ahenk bu dinin genel yapısını meydana getirir. Bunlar olmaksızın bu dinin yapısı meydana gelmez. Cenab-ı Hak yine Celle Celaluhu önce ey Nebi hanımları diye seslenirken daha sonra Ehl-i Beyt diyerek ayeti okudum hatırlayın. Ehl-i Beyt diyerek hanımlarla beraber bütün ev halkını da muhatap alıyor. Dikkat edin lütfen Ehl-i Beyt diyerek hanımlarla beraber bütün ev halkını da muhatap alıyor. Ehl-i Beyt Resulullah Aleyhisselam'ın ev halkı ve sevgili hanımları. Yeryüzünün tanıdığı en temiz, en iffetli hanımlardır, ailedir. En üstün makamının en üst hane halkıdır onlar. Ey Ehl-i Beyt! Hiç şüphesiz ki Allah sizden pisliği giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Subhanallah! Subhanallah! Subhanallah! Her kelimesinde bir başka büyük mesaj var. Hepsi de şefkat, sevgi ve dostluk yüklü. Yüce Allah burada evi nitelendirmeden, kime ait olduğunu belirtmeden Ehl-i Beyt diye isimlendiriyor. İşte bu yüzden El-Beyt dendi mi tanınmış, bilinmiş, belirtilmiş demektir. Kabe içinde böyle değil mi? Beytullah diyoruz, Allah'ın evi. O da El-Beyt, Beytül Haram yani dokunulmaz ev olarak nitelendirilmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın evinin bu şekilde nitelendirilmiş olması Yüce Allah'ın ona kazandırdığı büyük bir onur ve seçkinliktir. Tabi bütün bunlar bütün annelerimizi son derece sarstığı ve derleyip toparladığı gibi Hazreti Hafsa annemizi de. Yani Allah-u Teala ya Nisa'yı Nebi dedi, sonra Ehl-i Beyt dedi. Yani onun gözden kaçmaması gerekiyor. Ona bu özel manayı veriyor ve onların o özel özelliklerini özellikle vurguluyor ki biz de bunu örnek alalım diye kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim, Hazreti Hafsa annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın okuduğu ayetleri büyük bir huşuyla dinledi. Biz de o ayetleri onun şahsında tefsir kaynaklarımızdan istifadeyle açmaya çalışıyoruz. Hatırlatıyorum, Yüce Allah şöyle buyurmuştu. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden kiri, pisliği giderip sizi tertemiz yapmak ister. İfadede yükümlülüğün nedeninin ve hedefinin açıklanmasından dolayı Resulullah'ın Ehl-i Beyt'ine yönelik bir iltifat var. Bu iltifat onlara şu mesajı veriyor. Yüce Allah onlarla bizzat ilgileniyor. İnsanın içi bir hoş oluyor değil mi? Yüce Allah onlarla bizzat ilgileniyor. Hani şu dünyada bulunduğumuz yerlerde en üst mülki amir kim ise bizimle özel ilgilense ne kadar mutlu oluruz değil mi? Yüce Allah Celle Celaluhu, Subhanallah, Yüce Allah Celle Celaluhu, Yüce Allah bizzat onlarla ilgileniyor, onları temizlemek, pisliği gidermek istiyor. Bu doğrudan doğruya şu kutlu evin halkına yönelik yüce bir gözetim. Bu sözleri söyleyenin kim olduğunu düşündüğümüz zaman yüreklerimiz ürperiyor. Allah buyuruyor çünkü. Bütün her şeyin Rabbi, ol deyince hemen oluveren, her şeyin o sonsuz ve sınırsız kudreti, ulu ve kerem sahibi Yüce Allah Celle Celaluhu. İşte biz bu söylenenleri, bu güzel ifadeleri, bu sözleri söyleyenin kim olduğunu düşündüğümüz zaman Ehl-i Beyt'e yönelik bu büyük lütfun boyutunu da çok daha iyi kavramış oluruz. Ayette geçen tathir kelimesi tatahhur kelimesinden gelir. Yani arı duru temizlik demek. Pisliği gidermek ise insanların bizzat başvurdukları pratik hayatlarında uyguladıkları yöntemlerle gerçekleşir. İslam yolu budur. Vicdanda oluşan bilinç ve takvanın hayatta da davranış ve hareket haline gelmesi. Bunların ikisi bir araya gelince İslam tamamlanır. İslam'ın bu hayattaki hedef ve amaçları bunların ikisiyle gerçekleşir. Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarına yönelik bu direktiflerin sonu başlangıçtaki gibi bağlanıyor. Burada yine tıpkı başlangıçtaki gibi bulundukları saygın yerleri başka kadınlardan ayrıcalıklı farklı oluşları, Resulullah'ın yanındaki yerleri Yüce Allah'ın kendilerine büyük bir nimette bulunarak evlerini Kur'an ve hikmetin indiği nur, hidayet ve imanın parladığı bir makam haline getirilmesini istiyor. Tabi Hafsa annemizi de ürperten bu. Yine ayeti kerime paylaşalım Allah'ın izniyle. 34. ayeti kerime bu bölümün son ayeti kerimesi olmuş oluyor bu kıymetli dinleyenlerim. Yine alalım Kur'an-ı Kerim'imizden. Efendim Bismillahirrahmanirrahim Hucurat Suresi'nden anlamaya Ahzab Suresi estağfurullah anlamaya çalışalım. 34. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkurne ma yutla fi buyutikunne. Elhamdülillah. Vezkurne ma yutla fi buyutikunne min ayatillahi vel hikme. Hem siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerine hikmeti hatırlayın. Dilinizden düşürmeyin. İnne Allahe kâne latîfen habîrâ. Hiç şüphesiz ki Allah bütün incelikleri bilen ve her şeye nüfuz eden, nazik ve yumuşak davranan, yumuşaklıkla muamele eden latif, gizli veya açık, bütün yaptıklarınızdan her şeyin iç yüzünden haberi olan habirdir. Ayet içinde ayet var burada. İşaret içerisinde işaret, yol içinde yol, uyarı içinde uyarı, nimet içinde nimet. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti düşünün. Subhanallah demeyelim de ne diyelim? Sevgili annelerimize kendi evlerinde okunan Allah'ın ayetleri ve hikmet hatırlatıyor. Allah'ın ayetleri ve hikmet hatırlatılıyor. Bunların da o hanımlara özel yükümlülükler getirdiğine ve onları dünyadaki diğer kadınlardan farklı kıldığına işaret ediyor. Tekrar Subhanallah. Bu Bu ne büyük ve bu ne onurlu bir nimettir ya Rab. İnsanın bu nimette somutlaşan yüce kadri hissetmesi, buradaki Allah'ın bağışını düşünmesi, hiçbir nimetin değerine ulaşamadığı eşsiz nimetin kıymetini algılayabilmesi için hatırlanması yeterlidir. Hemen ardından da Allah her şeyi bilen, her şeyden haberi olan latiftir. Ya. İç dünyamızı vahyin nuruyla aydınlatıyor. Bütün bunları dinleyen Hafsa annemiz, tabi Resulullah Aleyhisselam ayet-i kerimeleri okuyor. Böyle meal vermiyor. Onlar zaten bu dili konuşuyorlar. Biz anlaşılsın diye biraz tefsirden de alıntı yaparak efendim yani açmaya çalıştık. Hemen belirtelim. Burada Resulun hanımlarının dünya hayatının nimetleri ve süsleriyle Allah, Resulü ve ahiret yurdu arasında bir tercih yapmaları durumunda bırakılmaları hususu ile başlayan vahyin sonunda yer alıyor. Böylece Yüce Allah'ın onlara ayrıcalıklı kıldığı nimetin büyüklüğüyle bütün güzellik ve süsleriyle birlikte dünya hayatının basitliği, değersizliği gözler önüne açıkça seriliyor. Elbette ki vahiy bir bütünlük içinde ele alında görülür bu. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Celle Celaluhu öyle bir mesaj veriyor ki sadece gönül dolusu değil, bütün doluluklarımızla beraber lebbeyk ya Rabbi diye haykırasımız geliyor. Sevgili annelerimize bir taraftan siz sıradan kadınlar değilsiniz derken bir taraftan da sakın sıradanlaşmayın uyarısını yapıyor. Sonra da bütün insanlığa hitaben haklarında konuştuğunuz kişiler sıradan birileri değil, en üst makamın mensuplarıdır dercesine hepimizi uyarıyor. İşte bu yüzden biz de tekrar tekrar lebbeyk ya Rabbi diye haykırıyoruz. Allah'ın Resulü'nün hanımı olmak elbette ki çok büyük bir şeref ve mutluluktu. Ancak bu şeref ve mutluluğun yanında Resulullah'a eş olmanın getirdiği ve gerektirdiği bir takım nezaketler ve sorumluluklar da söz konusu. Bu şeref ve sorumluluğu muhafaza etmenin onları bulunmaz bir saadete götüreceğinden şüphe yoktur. Fakat bu nimete sahip çıkamayan, bu sorumlulukları yerine getiremeyen de elbette cezasını görür. Hazreti Hafsa annemizin bu haleti ruhu içerisinde neleri hissettiğini varın siz düşünün kıymetli dinleyenlerim. Biz sadece kısa kısa tefsir alıntılarıyla beraber paylaşmaya çalıştık. Şimdi burada mühim bir yere geldik. Bu biraz güncel yorum olacak ama ben bu konuyu her işlerken bu kısmı atlayamıyorum. Bunu açıklamak da istiyorum. Yani bu hepimizle alakalı bir durum. Annelerimizin şahsında. Dolayısıyla bunu şöyle bir açalım. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam sade bir hayat yaşadığı gibi hanımlarından da sade bir hayat sürmelerini ve buna rıza göstermelerini arzu etmiş, bunun için de isteklerine müsbet cevap vermemişti. Onlara dünya hayatının önemli olmadığını anlatmak, bir ders vermek ve sonuçta rızalarını yoklamak üzere haremlerinden ayrılıp meşrebe denilen selamlık odasında bir ay uzlete çekilmişti. Şimdi burada lütfen dikkat edin, istirham ediyorum. Rıza göstermek kavramını iyi anlamamız gerekiyor. Rıza göstermek. Peygamberimiz Aleyhisselam burada katlanmalarını ya da dayanmalarını değil, rıza göstermelerini istiyordu. katlanmanın, tahammülün, idare etmenin ve sabretmenin elbette bir karşılığı var. Fakat asıl ecir ve incelik Resul'un da istediği bu, rıza gösterip gönülden razı olmak. Biz buna rıza mertebesi diyebiliriz. Sevgili hanımlarının bu hayata rıza göstermelerini istediği için onların dünyalık istekleri karşısında çok açık ve net bir tavır sergilemişti. Onlara dünya hayatının gelip geçici olduğunu anlatmak ve sonuçta onları rıza makamına yükseltmek istemişti. Şimdi konu birbirini açacak. Ben rıza halindeyim demek başka, gerçekten rıza halinde olmak başkadır. Yani rızaya razı olmaktır asıl erdem. Rıza ile ilgili ayet ve hadis ezberlemek, rıza ile ilgili derin bilgi sahibi olmak, güzel bir davranış olmakla beraber rıza halinde olmamız mesajı veriliyor bize. Rıza halinde olup olmadığımız işte böylesi imtihanlarda belli olur çünkü. Bütün bunları görüp yaşayan Hafsa annemiz veya düzelteyim ben bunu, bütün bunları diğerleriyle beraber, diğer hanımlarla beraber diyeyim, görüp yaşayan Hazreti Hafsa annemiz. Biz Hafsa anneyi görüyoruz. Bir defa daha kendini gözden geçirdi. Yaşananlar karşısında nasıl bir böyle hata yaptılar diye kalkıp Kuma kardeşlerini suçlamadı. Evet. Diğer taraftan onların gözyaşlarıyla beraber tevbe istiğfar etmeleri karşısında hayranlığını açıkça dile getirdi. Aynı zamanda nasıl böyle bir hata yaptık diye yanıp kavruldu. Nasıl böyle bir hata yaptık diye yanıp kavruldu. Hatırlayın. Yani dünyalık bazı giyim kuşam istemişlerdi. O kadar. Hayat kaldığı yerden devam ediyordu deriz ya. Hayat kaldığı yerden devam ediyordu. Ben de diyorum ki daha doğrusu hiçbir yerde kalmadan, bir olumsuzluğa takılmadan devam ediyordu hayat. Peygamber Efendimiz, Peygamberler Peygamberi Hazreti Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mütevazı bir hayat sürüyor, sürdürüyor. Sevgili hanımlarının da kendisi gibi mütevazı yaşamalarını istiyordu. Hayatı müşterek yaşıyorlardı çünkü. Kaldı ki onlar da zaten öyleydiler. Ancak daha önceki sohbetlerde de anlatmaya çalıştığımız gibi bütün her tarafta dünyalıklar artıp çoğalınca onlar da bundan istemişlerdi. Resulullah Aleyhisselam hanımlarının bu taleplerine olumsuz cevap vermiş. Neticede yine anlatmaya çalıştığımız gibi ila hadisesi yaşanmıştı efendim. Bunun üzerine nazil olan ayeti kerimeler sevgili annelerimize okunup tebliğ edilerek ya bu şekilde bir hayatı kabul edecekler ya da kendilerine bolca dünyalık verilip boşanacaklardı. Sevgili annelerimiz böyle bir istekten dolayı zaten son derece pişmanlık duymuşlar. Bir ay boyunca gözyaşı dökerek tevbe istiğfar etmişlerdi ki Hazreti Hafsa annemizi de böyle ne kadar hıçkıra hıçkıra ağladığını birkaç kez gördük efendim. Şimdi Hafsa annemiz böyle sanıldığı gibi yani yokluktan gelen bir kadın değil. Ve yokluğun da içinde değil. kıymetli dinleyenlerim. Şimdi burada bir şey daha geliyor. Muhakkak açılması gereken bir şey. Ben yine aynı konuyu, benzeri konuyu sizlerle paylaştığımda veya herhangi bir yerde bir seminer, bir sohbet veya bir ders yaptığımda burayı açıyorum. Şimdi diyorum ki biz burada gözden kaçan çok önemli bir gerçeğe 50 defa da olsa tekrar tekrar parmak basmak istiyoruz. Tekrar tekrar 50 defa da olsa. Bu konu anlatılırken genellikle yokluk ve fakirlik üzerine bina edilir maalesef. Maalesef. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Şimdi dikkat edin lütfen. Sevgili annelerimiz var olan bir şeyi istemişlerdi çünkü. Resulullah Aleyhisselam varlıklı olmasaydı neyi ve niçin istemiş olsunlar ki? Ya da onun hanımları onda olmayan bir şeyi isterler miydi? Kaldı ki böyle bir isteğin yaşandığı dönem bütün herkes gibi Resulullah Aleyhisselam için de varlıklı bir dönemdi. Sevgili annelerimiz Resulullah Aleyhisselam'dan dünyalık istedikleri zaman Resulullah Aleyhisselam onlara şöyle demiyor. Elimde verebilecek bir şeyim olmadığı için size pek dünyalık veremiyorum. Kusura bakmayın. Ne yapayım? İmkanlarım bu kadar. Bununla idare edin. Böyle bir ibare hiçbir kaynakta yok. Böyle bir cümle yok bir yerde. Yani yaşanan bu hadise yokluktan değil tercih edilen züht hayatından kaynaklanıyordu. Ancak yine gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir şey daha var. Sevgili annelerimizin tavrı. Tamam dünyalık istediler. Aleyhisselam'ı üzdüler. Bunları gördük. Kaç derstir görüyoruz. Ama sonra ne oldu? Sevgili annelerimiz dünyalık isteklerinde ısrarlı olmadılar. Kendilerine takınılan bu tavır karşısında ileri geri konuşmadılar. Hani elini beline koyup ya ben ne istedim ki ya saçımı süpürge yaptım, hizmette bulundum. 40 ilde bir başörtü istedim, elbise istedim, yaptığına bak deriz ya bugün. Bunu demediler. Çok pişman oldular. Tevbe istiğfar ettiler. Gözyaşı döktüler. Ben tekrar söylüyorum kıymetli dinleyenlerim. Hani bir suç işlerler, karşı gelirler. Sert cevap verirler, münakaşa ederler. Sonra anlarlar kabahatlerini. Ondan dolayı özür dileyip ağlarlar. Böyle bir şey yok. Ortalık zenginlendi. Her şeyin, herkesin her şeyi var. Onlar da istediler. Aleyhisselam da onların bu isteği karşısında işte çok farklı bir tavır takındı. Yani oturup onlara, beni çok düşündürüyor bu hadise yani. Oturup onlara genişçe, ya biz Risalet eviyiz. Burası peygamber evi. Yani insanlara örnek olmalıyız. Biz hep örnek olmalıyız diyoruz. Ama örnek olmuyoruz ki. Örnek olmuyoruz yani. Hiçbir şeyimizde örnek olmuyoruz. Allah aşkına soruyorum. Yani şu anda ben ne bileyim bir sünnet, bir nişan, bir düğün. Ne bileyim bir şey yaparken nasıl örnek oluyoruz ki? En çok masraf bizde var. En çok böyle uç noktalara bir çıkıyoruz. Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Ama sıra peygamber evine gelince yokluktu, yok, yok, yok diye konuşup duruyoruz. Resulullah Aleyhisselam bu imkanları olduğu halde yani hayata mesajı bizim gibi konuşarak vermiyor sadece. Yaşayarak veriyordu. Onun hanımları olduğu için de ailece yaşayarak veriyordu. Bu çok üzücü ve yorucu bir şeydir. Hani bu Aleyhisselam buyurdu ya bir ara Hud suresi beni ihtiyarlattı diye. Ashab-ı kiram sordu. Hangi ayet ihtiyarlattı ey Allah'ın Resulü? Aleyhisselam ayeti okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Festaqim kema umirt. Ve men tabe ma'ak. Ve la tedgav. İnnehu bimma ta'maluna basir. Ayeti kerimede herkes bilir bu mealini olarak bilir. emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Resulullah dosdoğru değil miydi? Allah niye böyle buyurdu? Emrolunduğun gibi, yani başarabildiğin kadar değil, ne kadar istiyorsam o kadar. Ayetin devamında festekim kema ve men tabi mahak. Yani sana tabi olan, seninle tövbe eden, İslam'a giren, seninle beraber olanlar da doğrulsunlar. Bu Allah'ın peygamberi emridir. Yani Allah-u Teala Resulü'nden ne istiyorsa yanındakilerden isteğini Resulullah'ın üzerinden istiyor. Sen dostları ol, seninle beraber olanlar da dostları olsunlar. İşte Aleyhisselam hanımları üzerinden bunu yaşıyor. Evet, ben tekrar söyleyeyim. Gözden kaçırılmaması gereken en önemli şey, sevgili annelerimizin dünyalık isteklerinde ısrarlı olmamışlar. Kendilerine takılan bu tavır karşısında ileri geri konuşmamışlar. Tevbe istiğfar etmişlerdi. Hafsa annemiz de işlerinde olmak üzere bütün annelerimiz ve diğer bütün Müslümanlar için İla hadisesi çok özel bir okul olmuş. Onlar da bu olayı çok ciddi okumuşlar. Durması gereken yeri de daha net bir şekilde görmüşlerdi İla hadisesiyle. Dolayısıyla İla hadisesi çok büyük getirileri ile gönülleri onarıyor efendim. Hafsa annemizin Resulullah Aleyhisselam'a karşı zaten böyle bir ters duruşu yok. Ama bütün hanımlarla beraber bir şeyler, herkes bir şey istedi, o da istedi. Belki bir toplum psikolojisi yani. İşte elbise istedi biri, başörtü istedi biri, elbise, böyle şeyler istediler. Sallallahu aleyhi ve sellem, yani onların elbisesi yoktu, onlara bir şey alamadı, yediremedi, içiremedi, giydiremedi şeklinde ifade etmiyoruz. Bu ifade yanlış olur. Mevcut olan şeyi istemişlerdi. Aleyhisselam ise yani bir elbise, iki elbise varken belki üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi bilmiyoruz istemişlerdi. Bazen yanlış anlatılıyorlar. Başka elbiseleri yoktu. İkinciyi istemişlerdi diye. Subhanallah. Yani Aleyhisselam'ın da böyle yok yok diye anlatılır ya, Ayşe annemizin rivayetinde Resulullah Aleyhisselam diyor, gelen elçi heyetlerle görüşmek için iki ayrı elbisesi olurdu diyor. Sadece o iş için yani. Hep yok, elbisesi yok diye anlatıldı Aleyhisselam. Biz dolaplara elbiseyi sığdıramaz olduk. Resulullah elbiseyi niye vermiyoruz ben anlamıyorum. Ha, problem ne? Resulullah Aleyhisselam yani bunu tercih ediyor. Bakıyorum bazen gündelik hayatımızda da mesela memuriyette işte kim ne iş yapıyorsa yani her yıl elbise alıyor diyelim. Her düğünde elbise alıyor. Yani var elbisesi, niye alıyor? Onu giymiştim diyor. Bize sıra gelince böyle, Resulullah sıra gelince kuru sıkatmanın manası yoktur. Örnek alacaksak örneği konuşacağız. Örnek almayacaksak susmasını bileceğiz. İşin özü budur. Hazreti Hafsa annemiz bize burada bu mesajı diyor ve bugün de noktayı burada koyarken haftaya inşallah yeni bölümde buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.